Kitabın adı Yüzleşme. Yazarı Nora Roberts, 45. ayrım. Phoebe oradan ayrılırken cebinden telefonunu çıkardı. Duncan arabaya yaslanmış, bulutların arasından göz kırpan yıldızlarla dolu gökyüzünü seyrediyordu. Yanına gidip sırtını kapıya dayadı ve önce özel tim komutanını, sonra da Dave'in durumunu öğrenmek için hastaneyi aradı. Son olarak da Skyce'la konuşup ne durumda olduğunu sordu. İşi bitince telefonu yerine koyup öylece durdu ve ısrarla gökyüzünü kuşatan yıldızlara baktı. "Sen müthiş sabırlı bir adamsın Duncan. Birçok şey için beklemeye değer." Vulcan da acı bir şekilde böyle düşünüyordu ve uzun zamandır bu anı bekliyordu. Onun en yakın arkadaşıydı. Aslında söylediklerinden tek arkadaşın ne olduğu sonucunu çıkardım. Yalnız bir adam, bunalıma girip mesleğini bırakmış. İçkici, arkadaşı nişanlandığında bile umursamamış. 3 yıl boyunca bir kez bile onu aramamış. Şimdi ise arkadaşsız kalmış. Olacağı buymuş, resmen kendisi istemiş böyle olmasını. Onu mutlaka bulacağız, çünkü buralarda bir yerlerde olduğunu düşünüyorum. Bunu ben yapmayacağım, en doğrusu bu mu, onu da bilemiyorum. Elini saçlarında gezdirdi. Tek yapacağım sabredip onu saklandığı delikten çıkarmalarını beklemek. Çocukken beyzbol oynardım. Anlamamış gibi baktı. Pardon. Maçlarda topu tam hedefe yollar, sahada rüzgar gibi uçarak koşardım. Çünkü kereviz sapı gibi yeşil ve yumuşamış bir sopam vardı. Onun için vuruşlarda bir başkasına güvenmek zorundaydım. Yapabildiğimiz kadarını yapıyoruz Phoebe. Onu öz babamdan çok seviyorum. Yorgun gözlerindeki yaşları elinin tersiyle sildi. Babamı hayal meyal hatırlıyorum. At üstünde gezdiğimi, beni gıdıklayışını, sabun kokusunu hatırlayabiliyorum. Ama sesini duyamıyorum. Yüzünü beynime kazımak için sık sık resmine bakmam gerekiyor. Baba dendiğinde aklıma ilk gelen kişi Dave oluyor. Hadi canım, elini tuttu. Seni eve götüreyim. Bu gece başka yapabileceğim bir şey yok zaten. Hiçbir şey. Biraz uyursun. Sonra yarın ne yapacağını düşünürsün. Yanımda kal. Arabaya bindi ve gözlerinin içine bakıp ekledi. Kalırım demiştin. Elbette yapabilirim bunu. Duncan, daha önce yaptığı gibi yine Eivin'in oğlunun odasında geceleyeceğini düşünmüştü. Bu yüzden de Phoebe, Carly'ye baktıktan sonra elinden tutup onu kendi odasına sürükleyince çok şaşırdı. Phoebe odanın kapısını kilitlerken sessiz olması için onu uyardı. Benimle sevişirken sakın ses çıkarma. Ses çıkaran sensin. Genç kadını yatağa doğru itti. Kendini kaybedersen susturmasını bilirim. Şunu da yapabilirsin. Parmak uçlarında yükselerek arzulu bir öpücük verdi ona. Tanrım, içini çekerek konuştu. Tanrım, Tanrım, her şeyinle benim olmanı istiyorum. İçimde, çevremde, üzerimde, kollarımda, her yerimde. Seninle ölesine bütünleşeyim ki başka bir şey düşünmem mümkün olmasın. Kadını yavaşça yatağa yatırdı ve saçlarını yüzünden geriye itti. Kirpiklerini, yanaklarını, çenesini öpücüklere boğdu ve en sonunda dudakları hasretle birleşti. Sonra Phoebe'nin yavaş yavaş rahatlamaya başladığını hissetti. Omuzlarındaki gerginlik yerini gevşemeye bırakmıştı. Genç kadın kollarını kaldırıp onun gömleğini çıkarmasına yardım etti. Duncan'ın elleri kalçalarına doğru yol alırken birden Phoebe'nin silahına çarptı. Of, silahlı ve tehlikeli bir kadın. Kahretsin, unutmuşum. Onu hafifçe itip silahını çözmeye çalıştı. Kılıfıyla birlikte başucuna koydu. Carly evdeyken böyle bırakmıyorsun onu değil mi? Birden yüreği hop etti ve ellerini yüzüne götürdü. Hayır, dolabımın en üst rafında kilitli bir kutum var. Oraya koyuyorum. Şu anda kapı kilitli olduğuna göre bir süre daha orada durmasının mahsuru yok sanırım. Tamam, ben de tam. Onu kendine doğru çekti ve şurası deyip dudaklarına kapandı. Birbirlerini soymaya çalışırken fısıltıyla konuşuyorlardı. Sonra sesleri kesildi. Duncan, onun istediği şekilde dokunarak, tadarak, sıcaklığını hissettirerek sarıp sarmaladı genç kadını. Onun da elleri ve dudakları küçük okşayışlarla sevdiği adamın teninde gezindi bir süre. Küçük titreyişler, sancılı inlemelere, onlar da tekrar ipeksi dokunuşlara dönüştü. Zaman akıp giderken, yıldızlar tüm parlaklığıyla gökyüzünü donatmış olmalıydı ama Şu anda onların ışığına ihtiyaçları yoktu. Bitmek bilmeyen günün tüm dehşeti, tüm stresi bir anda akıp gitmişti. Phoebe nefes nefese kendini onun bedenine yasladı ve birlikte kendilerinden geçtiler. Bu kez aynı zevki Duncan'a yaşatmaya çalıştı ve onu kendi bedenine hapsetti ve genç adam bitkin düşene kadar da bırakmadı. Karanlıkta bile birbirlerine bakarken gözlerindeki ışıltıyı görebiliyorlardı. Bedenleri birbirinin içinde erimeye devam ederken bakışları adeta kilitlenip kalmıştı. Hareketleri yavaşlasa da tenlerinin temasıyla sarsılan bedenleri bir kez daha doruğa ulaşıp yerini gevşemeye bıraktı. Arzuyla birleşen dudakları, inleme seslerini boğup sıklaşan nefesleri hapsetti. Her şey karanlığa gömüldüğünde Duncan yüzünü genç kadının saçlarına gömüp kokusunu içine çekti. Kalkıp kapının kilidini açmadan önce silahını kaldırması gerekiyordu. Her şeye rağmen aklı karmakarışık, kalbi kuş gibi atmaya devam ederken orada öylece çırılçıplak dip dibe uzanıp yatmak da çok keyifliydi. Bunca yıl bu zevkten kendini nasıl mahrum etmişti? Bu yakınlık, bu zevk ve bu dokunuşlardan. O yıllar onsuz nasıl geçmişti? Sohbeti, desteği, esprileri ve anlayışı. Hayatının bu döneminde ona bu kadar hitap eden birini bulmuş olması şaşırtıcı değil miydi? Bedeniyle, aklıyla ve kalbiyle hitap etmişti ona. Belki biraz duygusal davranıyordu. Kuşatma altında yaşayıp kontrolünü kaybetmiş gibiydi. Ama artık hayatında yeniden kontrol eline almasına yardımcı olacak biri vardı. Sorularına cevap verecek, ona yol gösterecek biri. Bu yükü tek başına taşımaktan ne kadar yorulduğunun farkında değildi. Bana güç veriyorsun Duncan. Bütün bunlara dayanmama yardım ediyorsun. İyi, sanırım öyle. Benim için harika bir şey. Ellerini sırtında ve kalçalarında gezdirdi. Hem de çok. Bu belki de birleşme sonrası coşku sendromudur ama şu anda kendimi her türlü sorunla başa çıkabilecek kadar güçlü hissediyorum. Öyle olacak, olmak zorunda. Duncan bir süre sessiz kaldı, sonra omzuna dokundu ve intiharcı Joe'yu tekrar işe aldım dedi. Sen, ya öyle mi? Finn delirecek ama Joe tam gün çalışmayacak, haftada birkaç saat. Durumu fena değil, terapiye de gidiyor. Başını kaldırıp gözlerinin içine baktı. Sen hayat kurtarıyorsun Phoebe, onu hayata döndürdün. İşin bu senin. Kaç kişi söyler bunu? Yaptığı şeyin hayat kurtarmak olduğunu. Evet, her şey yoluna girecek. İnan bana. Onun hayatını kurtarmak isteyip istemediğimi henüz bilmiyorum. Volkan'ın yani. Daha önce hiç böyle hissetmemiştim. Bir an bile. Yani birinin ölümünden pişmanlık duymayacağımı düşünemezdim. Hayatım boyunca kimseye silah çekmedim. Hiç kimseye nişan almadım. Ama karşıma çıksa gözümü kırpmaz vururum onu. Ve bunu biliyor olmak kesinlikle bana ağır gelmiyor. Niye gelsin ki? Çünkü benim işim değil bu. Yıllar önce Ruben bize o kabusu yaşattığında mutfaktan bir bıçak alıp ya da silahını kapıp onu gebertmeyi düşünmüştüm. Bize yaptıklarını ödetecektim ona. Bizi korkutup tuzağa düşürdüğü için, annemin yüzündeki kanlar için, Carter'ın yüzündeki o dehşet dolu bakışlar için. Bir tek o gün aynen böyle hissetmiştim. Ama her şey bittiğinde ölmediğini görünce rahatlamıştım. Hapse girecekti ama ölmemişti. O evde hiç kimse ölmemişti. Bu yaşananlar da sona erince yine aynı şeyleri hissedecek miyim bilemiyorum. Daha önce öyle kavgaya falan karışmadım. Jake'in kuzeniyle olanları saymıyorum. O da 15 yıl önceydi zaten. Kimsenin yüzünü dağıtmadım ya da döverek adam etmeye çalışmadım. Ama elimde olsa o Volkan denen adamın yakasına yapışır, hiç tereddüt etmeden ellerimi kana bulardım. Gözleri kayıp kendinden geçse de bırakmazdım onu. Bu da benim işim değil Phoebe ama bunu yapacak olmak da bana hiç ağır gelmiyor. Yüzünü inceledi çünkü sesi her ne kadar sakin ve huzurlu çıksa da söylediklerinde ciddi olduğunu biliyordu. Onu iyi tanıyordu. Şuraya bak, ne azılı bir çift olduk değil mi? İçimizde bir yerlerde uyuyan bir cani var ama aradaki fark biz onu uyandırmıyoruz. Sana bir şey diyeyim mi? Eline fırsat geçse, silahı kafasına dayayıp ben gelene kadar öyle kalırsın. Ve ben de ona temiz bir dayak atarım. İşim bitince son olarak birkaç tekme de senden yer. Dayanamayıp gülmeye başladı. Tanrım bu hiç komik değil. Ayrıca bu şekilde kendimi daha iyi hissetmem de kesinlikle çok yanlış. Ama komik, ve öyle hissediyorum işte, elimde değil. Bu ruh haliyle şimdi silahımı alıp, olması gereken yere yani kutuya koymak durumundayım. Duncan'ın bedeninin altından kayarak silahı başucundan aldı. Komodinin üstündeki lambayı yakınca aniden gözüne giren ışıktan rahatsız oldu. Manzaraya da bak, gözleriyle onu takip ediyordu. Silahlı ve çıplak, kızıl saçlı bir hatun. Dayanamayıp şu an seninle bir tur daha sevişebilirim. Phoebe başını iki yana sallayıp dolaba doğru yürüdü. Birkaç saat önce günün burada bu şekilde sona ereceğini hayal bile edemezdim. Hayat ne garip bir yolculuk. Bunu geçenlerde birisi söylemişti. Hayatın iniş çıkışları olması hoşuma gidiyor. Bu sözler bana, sana sormak istediğim şeyi hatırlattı. Bu iş bittiğinde birlikte birkaç gün kaçamak yapmaya ne dersin? Planlar yapmak çok insancıl ve umut veren bir şey diye düşündü Phoebe. Kutuyu raftan indirirken bir yandan da gülümseyerek içinden Paris mi yoksa Roma mı olsun, Tahiti ya da Belize'de olabilir diye geçiriyordu. Ayarlayabilirim sanırım. Aklından neresi geçiyor? Disneyland. Silahını kutuya koyup dolabın önünde öylece durdu. Disney'e mi gitmek istiyorsun? Çocukken en büyük hayalimdi. Yatakta oturup hep bunu düşünürdüm. Oraya gidersem çok mutlu olacağıma emindim. Renkler, müzik, eğlence, etrafta dolaşan gerçek boyuttaki çizgi film karakterleri. Çocukluğumda hiç gidemedim. Sonra da sırf gittim demiş olmak için birkaç kez gittim. Yavaşça kutuyu yerine koydu. Mutlu oldun mu peki? İstediğin kadar. Evet, sanırım oldum. Country müzik yapan ayıların gösterisinden somurtarak çıkarsan, umutsuz vakasın demektir. Curly'nin onları mutlaka görmesi lazım. 7 yaşında bir çocuk için dünyanın en harika yeri bence. En azından ben o yaştayken öyle düşünüyordum. Geri çekilip Duncan'ın yüzüne baktı. Yatakta yarı çıplak, saçları dağınık bir şekilde oturmuş gülümsüyordu ama gülümseyişinin sebebi ne ışıklar şehri ne de Roma tatiliydi. O, sihirli dağları ve uçan filleri düşünüyordu. Curly'yi Disneyland'e mi götürmek istiyorsun? Başını çevirip omuz silkti. İstersen sen de gelebilirsin. Sana Mickey fare kulakları alırım. Ciddi bir tehdit altındaydılar. Hem de gerçek ve oldukça yakın bir tehdit. Duncan'la olan bağlantısı, onu olduğu kadar sevdiği adamı da tehlikeye atıyordu. O ise minik kızını Disneyland'e götürmekten bahsediyordu. Yatağa yaklaşıp yanına oturdu. Elini tutup gözlerinin içine baktı. Duncan, aşkını tüm benliğinde hissetti. Duncan, genç adamın gamzesinin seyirdiğini fark etti. Phoebe, benimle evlenir misin? Seninle, ne dedin sen? Avucuna koyduğu eli kıpırdadı ve yüzünde sersemlemiş bir ifade belirdi. Phoebe aldırış etmeden devam etti. Sen hayatımda tanıdığım en iyi kalpli adamsın. Carter ve Dave hayatıma girdiğinden beri onlar için de hep aynı şeyleri hissettim. Beni güldürüyorsun, düşündürüyorsun, cömert ve akıllı bir insansın. Tanrı vergisi sadakatine de saygı duyuyor ve takdir ediyorum. Seksi atladın. Gülümsedi. Hayır, bir an bile atlamadım. Bu kadar iltifat edebildiğime göre, evlenme teklifini yapabilmem için daha iyi bir gerekçem olmadığını söyleyebilirim. Karmaşık bir hayat yaşıyorum ve ağır sorumluluklar yüklenmiş durumdayım. Bu hayatı benimle paylaşmak için güvenebileceğim tek erkek sensin. Sevdiğim tek erkek. Seni seviyorum Duncan, seni çok seviyorum. Dur, dur dedi hemen. Duncan'ın bakışlarının değiştiğini görünce, bekle de bitireyim. Senin saydığım tüm özelliklerini seviyorum ve sana bu akşam söylemek istediğim işte bunlardı. Evlenme teklifi hesapta yoktu. Fakat Disneyland birden aklımı başımdan aldı. Disneyland mi ateşledi seni? Ya öyle oldu. Birbirimizi tanıyalı çok olmadı. Şeyden beri. Aziz Patrick günü. Aziz Patrick gününden beri evet. Dolayısıyla teklifimi düşünmen gerekebilir. Ortalık sakinleşene kadar diyelim. Yüzük nerede? Ne yüzüğü? Ne biçim bir evlenme teklifi bu diye söylendi. Bana yüzük almadın mı? Derin bir nefes aldı. Biraz meşguldüm de. Duncan da içini çekti ama onunki daha sakin, uzun zamandır acı çekiyormuşçasına abartılı bir inleme şeklinde çıkmıştı. Yüzük olmadan bu teklifi ciddiye almalı mıyım bilmiyorum. Ama sanırım bu seferlik bir istisna yapabilirim. Eğilip genç kadının gülümseyen dudaklarına tutkulu bir öpücük kondurdu. Teklifimi Disneyland'de yapacaktım. Sen ciddi misin? Uçan fincanlardan ya da hızlı trenden bacakların titreyerek indiğinde başını döndürmeyi düşünüyordum. Kendini savunacak gücü bulamayacağım bir anda saldıracaktım. Kuşkusuz yüzüğüm de yanımda olacaktı. Onu yatağa yuvarlayıp üzerine tırmandı. Açık konuşmaktan yanayım. Bunu evet olarak mı kabul edeyim şimdi? İntiharcı Joe'nun dairesine girdiğin andan itibaren senindim zaten. Gözlerini kıstı. Ya 6 çocuklu evli bir kadın olsaydım ya da bir lezbiyen. O zaman hayatımın sonuna kadar hasret çekerdim. Ama ben şanslı bir adamım. Bir yola çıktım ve bu yol dosdoğru sana gidiyordu. O eve adım attığın an beni ele geçirdin ve o dakikadan itibaren kendimi korkusuzca aşkın rüzgarına bıraktım. Saçını okşadı. İltifatlar umurumda bile değil. Sorumluluklar da yerine getirdiğin sürece hayatın bir parçası. Birlikte her şeyin üstesinden geleceğiz canım. Sen ve ben. Evet, yüzüksüz teklifini kabul ediyorum. Öpüşlerine karşılık verip yanağını onunkine dayadı. Daha iltifat etmeye başlamadım. Ben bu evden ayrılamam. Ben, bu evi ben de seviyorum. İltifat zannetme sakın ama bu ev Jones'un en güzel evlerinden biri. Annem, o harika bir kadın. Seni kandıramazsam onunla evlenmeyi düşünüyordum. Benden çok hoşlanıyor. Parmağını genç kadının sırtından aşağıya kaydırdı. Kadınlar bana dayanamıyor. Phoebe aşağı doğru kayıp yüzüne baktı. Ben senin Kerli'ye babalık yapmanı çok istiyorum. İstemeseydin çok bozulurdum. Rahat ol Phoebe. Onu biraz daha kaydırıp başını göğsüne yasladı. Bunun için pazarlık yapmaya gerek yok. Anlaşma çoktan yapıldı. O kadar mutluyum ki. Ortada bu kadar ters giden şey varken mutlu olmak tuhafıma gidiyor. Ters giden ne varsa halledeceğiz. Bu konuda ikimiz de becerikliyiz. Öyle değil mi? Pencereye bakıp, birazdan güneş doğacak diye mırıldandı. İşe koyulma zamanı yaklaşıyor. Kapat gözlerini, mutluluğunun tadını çıkar ve biraz uyumaya çalış. Uyandığında güneş pırıl pırıl parlıyordu. Kerli'nin seslendiğini duyunca, neyse ki kapıyı kilitlemiştim diye düşündü. Duncan'ı sarsıp ayağa fırladı. Genç adamdan homurtuyla karışık bir yanıt geldi. Bir dakika tatlım. Anne, kapı neden kilitli? Anne, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Telaşla dolaba koşup sabahlığını çıkardı. İyiyim Kerli, sen aşağıya in istersen. Ben de hemen geliyorum. Kapın kilitli kalmış. Büyük anneme haber vereyim. Hayır, hay Allah. Dur, bir dakika bekle. Uçarak sabahlığını giyerken, Duncan da darmadağın yatağın yanında durmuş, esniyerek kotunu giymeye çalışıyordu. Şaşkına dönmüş bir halde Duncan'a sessiz olmasını işaret etti ve yavaşça kilidi çevirip kapıyı araladı. Uyuyordum tatlım, gece çok geç geldim. Birkaç dakika sonra aşağıda olurum. Ama kapı kilitliydi. Evet, sanırım öyleydi, hemen. Duncan'ın arabasını gördüm ama aşağıda da, Steven'ın odasında da yok. Şey, git bak bakalım, Evi gözleme yapmış mı? Duncan orada mı? Sağa sola eğilip kapı aralığından odaya bakmaya çalışıyordu. Phoebe de görmesin diye onunla birlikte bir sağa bir sola dönüp duruyordu. Dün gece burada mı yattı? Bu kız çok hınzırdı. Duncan ondan önce davranıp, yakalandım diyerek kapıyı açtı. Selam Kerli. Merhaba, annem kapıyı kilitlemiş, içeri giremedim. Çok geç döndük eve diye tekrarladı. Niye annemin odasında uyudun? Daha kahvemi bile içmeden soru yağmuruna tutuyorsun beni. Soru sormazsan öğrenemezsin demiştin ama diye annesine sözünü hatırlattı. Kötü bir rüya mı gördün Duncan? Ben de bazen görüyorum. O zaman annemin yatağında uyuyordum. Sahi, Phoebe'yi kenara itip Kerli'ye döndü. Sana bir soru soracağım. Annenle evlenmek istesem ne düşünürsün? Gözlerini kısıp önce Duncan'a sonra da annesine baktı ve tekrar dönüp sordu. Ona aşık mı oldun? Yatakta birlikte uyumak için mi evleneceksiniz? Aynen öyle. Sen de üvey babam mı olacaksın? Evet. Düğün için yeni bir elbise alabilir miyiz? İlk önce onu alırız. Kerli çok sevinmişti. Phoebe bu kurnaz bakışları tanıyordu. Arkadaşım Dean'in de üvey babası vardı, sonra William adında bir kardeşi oldu. Benim de bir erkek kardeşim olabilir mi? Kız da olsa adını William koyarız. Kıkırdayarak başını salladı. Kızlar William olmaz. Önce bir yavru köpek alır, adını William koyarız. Sonra, şansını fazla zorlama canım diye uyardı onu Phoebe. Sadece konuşuyoruz dedi Duncan. Sonra eğilip yüzünü Kerli'ye yaklaştırdı. Bir şeyler yapmaya çalışırım. Almayı başarırsam bana ne vereceksin? Kerli'nin yüzü pembe pembe oldu ve uzanıp yanağına bir öpücük kondurdu. Bir bebek bir de köpeğe karşılık, öyle kuş gibi gagalamak olmaz. Siz McNamara kadınları çok fenasınız. Kerli tekrar kıkırdadı ve kollarını Duncan'ın boynuna dolayıp onu şapur şupur öptü. Yüzü kıpkırmızı olmuştu. Onlara bakarken Roy ile Kerli'nin birbirlerine bir kez bile böyle sarılmadıklarını düşündü. Kızı babasının kollarında hiç böyle gülmemişti. Hah, şimdi bir şeye benzedi. Gömleğimi giyeyim de aşağıda kızlar beni görünce baygınlık geçirmesin. Kerli'yi ayağa kaldırıp hemen geliyoruz dedi. Tamam. Koşarak aşağıya inerken dönüp tüm cazibesiyle bir daha gülümsedi. Kabullenmiş görünüyor. Şimdi bakalım, Essi, ne oldu? Dönüp Phoebe'ye baktığında gözyaşlarının yanaklarından süzüldüğünü fark etti. Yanlış bir şey mi söyledim? Boğazına bir şey tıkanmıştı sanki. Konuşamadan başını sallayıp Duncan'a sımsıkı sarıldı. Biz sensiz idare ediyorduk, biliyorsun. Sesi titriyordu. Her şey yolunda gidiyordu. Ama seninle, Tanrım, seninle her şey daha da güzelleşti. Mutluluk gözyaşları birden rahatlamıştı. Anladım. Büyük bir mutluluk hem de. Güzel. Peki, yavru köpeğe ne diyorsun? 45. ayrımın sonu. Sayfa 488. Devamı 46. ayrımda.